Ayrım 10 sayfa 55. Sazlıdere Savaşı. Parantez içinde 1361. Edirne düşüyor. Bizans, Avrupa için hem siyasi hem ekonomik bakımdan çok önemli sayılıyordu. Her şeyden önce İstanbul, İslam'a karşı son direnç kalesi olarak düşünülüyordu. Öbür taraftan Bizans'ın ticareti, ekonomisi, o zaman Latin milletlerin, yani Venedik, Ceneviz ve Fransızların elindeydi. İstanbul düşerse doğudaki kolonileri düşebilirdi. Bu sebepten Papa ikinci kez 1359'da Pierre Thomas'ı 20 kadırgalık bir deniz kuvvetiyle İstanbul'a gönderdi. Bizans donanması ile bu donanma Çanakkale Boğazı'na iniyor ve Türklerin geçit yeri olan Lapseki'ye çıkarma yapıyordu. Osmanlılara karşı bu ilk Haçlı seferi için iki kaynağımız var. Birincisi, sonradan aziz mertebesine yükseltilen Pierre Thomas'ın hayatı hakkında Philippe Mezières'in yazdığı eser, İkincisi, anonim tevarihi Ali Osman'daki kayıttır. Osmanlı rivayetinin bu Haçlı seferiyle ilgisi şimdiye kadar bilinmiyordu. Savaş hakkında bu iki kaynak birleşiyor, birbirini tamamlıyor. Osmanlı kuvvetleri pusuya girmiş, çıkarılan Haçlı askerleri üzerine birden saldırıyor, düşman bozgun halinde gemilere kaçıyor. Bizans ve Haçlılara karşı bu başarı, Osmanlıların Avrupa'da kalmalarını kesinleştirmiştir. Literatürde Osmanlıların Edirne fethi için 1363, 1364, 1369 tarihleri verilir yahut 1371 Çirmen Savaşı sonucu alındığı ileri sürülür. Aşağıda anlatılacağı üzere Sırplar ve Bizans 1371'de Edirne'yi Osmanlılardan geri almak için gelmişler ve yenilmişlerdir. Gerçekte Edirne ondan 10 sene önce 1361'de Şehzade Murat ve Lalası Şahin tarafından fethedilmiştir. Yukarıda anlatıldığı üzere 1352'de Süleyman Paşa, Bizans İmparatoru Kantakuzinos'un müttefiki olarak Sırpları yenmiş, Edirne'yi ve Trakya'yı bir Sırp istilasından kurtarmıştı. O zaman Balkanlara hakim Sırp kralı Stefan Dušan, Trakya ve İstanbul'u alarak bir Sırp-Grek imparatorluğu kurmayı tasarlıyordu. Sırpları püskürten Süleyman Paşa, Kantakuzinos ile beraber Edirne'ye girmiştir. Osmanlı tarihleri, bu arada Kalkokondiles, bu olayı Edirne'nin Süleyman Paşa tarafından fethi olarak kaydederler. Bu tabii yanlıştır. Araştırıcıları yanıltan ikinci nokta, Murad'ın Edirne'yi sultan olduktan sonra fethettiği hatasından kaynaklanıyor. Bizans Kısa Kronikleri, Ankara Alaaddin Camii kitabesi ve çağdaş İtalyan tarihçi Villani, Orhan'ın Mart 1362'de öldüğünü ve Murad'ın o tarihte Osmanlı tahtına oturduğunu kesinlikle bildirmektedirler. C. Yireçek, Edirne'nin Sultan Murat tarafından ancak bu tarihten sonra fethedilmiş olabileceğini düşünüyor. Fetih tarihi olarak 1363 yılını veriyor. İHA Uzunçarşılı, Murad'a karşı Anadolu'da ortaya çıkan isyanlar dolayısıyla Edirne fethinin daha sonra 1364-1365 yıllarında olabileceğini tahmin etmektedir. E. Zahariyadu ve onu izleyenler, fetih tarihini daha sonraki yıllara 1369'a kadar ertelemektedirler. Yireçek ve ötekilerini yanıltan nokta, Murad'ın sultan olduktan sonra Edirne'yi fethettiği inancıdır. Bu hatayı Neşri ve öbür Osmanlı kaynakları da yapmıştır. 1357'de Süleyman Paşa'nın ölümü üzerine Orhan, oğlu Murad'ı Lalası Şahin'le beraber Rumeli'ye göndermişti. Şehzade Murat ve Lalası Şahin 1361 tarihinde Edirne'yi almışlardır. Yani Murat bu fethi Şehzadeliği zamanında başarmıştır. Osmanlılar için Halil'in esareti dolayısıyla 2 yıl, parantez içinde 1357-1359, bir duraklama dönemiydi. Bu 2 yıl Bizanslılar Osmanlıları Trakya'dan Anadolu'ya geri atmak için savaşmışlar, Osmanlılar ise tutunup karşı saldırı için hazırlanmışlardır. Bu zaman içinde Anadolu'dan yeni göçerlerle Rumeli'deki köprübaşı berkildilmiş, o tarafta yeni bir atılım için yeni kuvvetler toplanmıştı. 1357'de Süleyman Paşa'nın ölümünde Trakya'da sınır, batıda Keşan İpsala arasında Yayla Dağı'ndan, Marmara tarafında Tekirdağ güneyinde Bakacak Tepesi ve Hora'dan geçmekteydi. Tekirdağ ve İpsala henüz bu sınırın ötesinde kalıyordu. Akınlar bu sınır ötesinde Edirne'ye kadar genişletilmişti. Parantez içinde Rumeli Beylerbeyi'nin çekirdeği böylece Süleyman Paşa zamanında kurulmuştur. Paşa sancağı terimi de o zaman ortaya çıkmış olmalıdır. Edirne fethinden ve Murat tahta geçtikten sonra Edirne'de yerleşen Lala Şahin, Paşa ünvanı ile ilk Rumeli Beylerbeyi olacaktır. Hristiyan güçler donanmalarıyla Boğaz'a egemen olduklarından Rumeli'deki Osmanlı varlığı daima tehlike altındaydı. 1359'da Halil kurtarılır kurtarılmaz, Şehzade Murat ve Lala Şahin kumandasında Osmanlıların Trakya'da sistemli fetih harekatı başlamıştır. Bunu Rum ve İtalyan kaynakları belirtmektedir. Şimdi Akıncılar İstanbul surları önünde görünüyor. Osmanlı kaynakları da 1359'da başlayan büyük taarruzu belirtirler ve gazilerin İstanbul yolu üzerinde Çorlu Hisarı'nı aldıklarını kaydederler. Çorlu, İstanbul ve Edirne'ye giden yolların kavşak noktasında stratejik bir konumdadır. O zaman İstanbul'da kendini gösteren panik İtalya'ya kadar yankı yapmıştır. Parantez içinde Villani Kroniği. Murat ve Lala Şahin, Çorlu'yu aldıktan sonra İstanbul-Edirne yolu üzerinde başlıca hisarlar üzerine yöneldiler. Asıl amaç Edirne'ydi. Osmanlı kumandanı Edirne üzerine yürürken gerisini güvenceye almak ve İstanbul'dan gelebilecek bir kuvveti durdurmak için bu hisarları ele geçirmek zorundaydı. Bu harekat hakkında Osmanlı kaynakları ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Dipnot 2, bakınız Hain Alcık, Edirne'nin fethi, Edirne Armağanı, Ankara 1964. 1361 baharında Murat ve Uç beyleri tüm kuvvetleriyle Edirne üzerine yürüdüler. Edirne'deki Bizans komutanı Osmanlı ordusunu Sazlıdere'de karşıladı, yenilip Edirne'ye kapandı. Gece Meriç üzerinden İstanbul'a kaçtı. Şehir halkı kaleyi Murat'a teslim ettiler. Parantez içinde 1361 baharı. Daimi ordu, Pencik uygulaması ve Yeniçeri ordusunun kurulması. Edirne'nin fethinden sonra, parantez içinde 1361, Rumeli'de, güneyde Selanik doğrultusunda Via Egnatia üzerinde Karesili Gazi Bey Evrenos, parantez içinde Evrenuz, Gazi'nin, Meriç Vadisi'nde Hacı İlbey'in hızla fetihleri sonucu savaş esirleri büyük artış gösterdi. Gazilerden sultan için esir başına 1/5 pencik, parantez içinde penciyek alınmaya başlandı. Bu önemli gelir kaynağının hazine için kaybolmaması için Karamanlı Mevlana Kararüstem uyarıda bulundu. Genelde her türlü ganimeti asker elinde bırakmak, cömertlik, siyaset kitaplarında en iyi politika sayılırdı. 1. Murat Çandarlı'nın arzu üzerine Tanrı buyruğu ne ise et emrini verir. Bunun şeriatta yeri olduğu ulemaca onaylandığından Kararüstem'e Gelibolu geçidinde pencik toplama yetkisi verildi. Pencik her 5 esirden biri yahut esir 5 değilse değerinin 1/5 olarak toplanmaya başlandı. Bu iki danişmentin getirdiği yeniliğin askerin hiç de hoşuna gitmediği anlaşılıyor. Rumeli'den Akın'dan dönenler bu vergiden kaçmak için esirleriyle Anadolu'ya başka yollardan geçmeye başladılar. Bunun üzerine Gazi Evrenos'a Pencik'in sınırda toplanması için emir gönderildi ve dini niteliğini göstermek üzere tahsil işi için bir kadı atandı. Çandarlı, devlet elinde toplanan çok sayıda Pencik oğullarından sultan kapısında yeni bir asker, Yeniçeri yapma fikrini buldu. Oğlanlar Bursa civarında Türk köylerine gönderildi ve Türkçeyi öğrenip İslamlaşmaları sağlandı. Sonra bunlar bir kışlada toplanıp sultanın emrinde bir yoldaş ordu, Yeniçeri ordusunu oluşturdular. Anadolu'da Osmanlı yayılışı. 1354'te Sivas Sultanı Eretna oğullarına ait önemli bir iktisadi siyasi merkez olan Ankara'nın zaptıyla Osmanlılar ilk kez eski Selçuk Moğol sahasında bir yayılma hareketinde bulunuyorlardı. Başka bir deyişle bu fetih uçlardan İslam hinterlandına doğru yayılışın başlangıcını ifade ediyordu. Fakat bu genişleme Osmanlıları Anadolu'da Eretna oğlu ve onun müttefiki kuvvetli Karamanoğlu ile ciddi bir mücadeleye sürükledi. Güneyde Türkmen uç beylerinin en kudretlisi olup Moğollara karşı uzun bir mücadeleden sonra Selçuklu sultanlarının eski payitahtı Konya'da kesin olarak yerleşen Karamanoğulları kendilerini Saltanat-ı Rum'un yani Selçuklulara ait Anadolu sultanlığının varisi ve diğer uç beylerinin hamisi sayıyorlardı. Rumeli'de gaza başarıları ile olağanüstü kuvvetlenen Osmanlılar Anadolu'da aynı iddia ile Karamanlıların karşısına çıktılar. Karamanoğullarının Konya Selçuklu payitahtını ele geçirmiş olmalarına karşı Osmanlılar İznik'e sahip olmaları dolayısıyla Selçukluların varisi olduklarını iddia ediyorlardı. Kroniklerde Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın Osman'ın dedesi olduğu iddiası bununla ilişkilidir. Özetle Anadolu'da Selçuklu Devleti'nin mirası üzerinde Osmanlı-Karamanlı rekabeti 1354-1469 döneminde bu iki Türk devletini karşı karşıya getirecektir. Mısır Memlük sultanları Moğollara karşı Anadolu Türkmen beylerini, özellikle Karamanoğullarını himayeleri altında görüyorlardı. 1. Murat ve 1. Bayezid Memlük sultanları ile dostça diplomatik ilişki kurmaya ve Memlükleri tarafsız kılmaya daima dikkat ettiler. Memlükler ve Osmanlılar her ikisi Haçlı saldırıları karşısında kaldıkları için 2. Mehmet (parantez içinde 1451-1481) dönemine kadar dostça ilişkiler ve dayanışma halinde kaldılar. Batı Anadolu'da Gazi beylikler 1300-1344 yılları arasında Doğu Akdeniz'de Latinlere (parantez içinde Venedik, Papa'ya bağlı Rodos şövalyeleri, Ceneviz ve Kıbrıs krallığı) karşı denizde ciddi bir tehlike oluşturdukları için Haçlı seferleri Ege Denizi'nde bu beyliklere yönelmiş, dolayısıyla Suriye ve Mısır hayli rahatlamıştı. Memlükler bu beyliklerle yakın ilişki içindeydiler. Parantez içinde Al-Umari ve Kalkaşandi. Güçlü Osmanlı Devleti'nin 1390'dan bu yana bu beylikler yerini alması Memlükler için daha yararlı olacaktır. Timur, parantez içinde 1370-1404, imparatorluğu yükselinceye kadar doğudan, İran'dan Osmanlılar için bir tehlike ortaya çıkmadı. Osmanlı'ya karşı bu dönemde başlıca rakip Karamanoğullarıydı. 1. Murat, Hamit ve Germiyan Türkmen beyliklerini barışçı yoldan veya tehditle ve gereğinde harple ilhak etti ve tabi hale getirdi. Osmanlılar Balkanlarda gaza ile meşgul olduklarından Anadolu'da savaşsız amaçlarına erişmeyi tercih etmekteydiler. Zira bir Müslümanın, hele bir gazinin diğerine silah kullanması dinin yasakladığı bir şeydi. Parantez içinde Kur'an, Nisa suresi ayet 90. Böyle bir şey Osmanlıların gazi şöhretini gölgelendirirdi. Onun için onlar tehdit veya zorla yaptıkları ilhakları meşru göstermeye çalışmışlardır. Karamanlılarla Osmanlılar arasında her iki tarafın hakim olmaya çalıştıkları Hamitoğulları ve Germiyan arazisini Osmanlılar şer'an satın alma ve çeyiz suretiyle ele geçirdiklerini iddia edeceklerdi. Karamanoğulları Ankara gibi eski Selçuklu arazisine dahil bir merkezi ve Hamideli arazisinin işgalini hiçbir zaman kabul etmek istemediler. Karaman-Osmanlı mücadeleleri özellikle Hamit ile mirası üzerinde toplanmıştır. Osmanlılar Karamanoğulları ve genellikle öteki Müslüman devletlere karşı savaş açarken bunu şeriata uygun göstermek için ulemadan fetva alacaklardır. Küffara karşı gaza ile meşgul bulunurken geriden saldırarak gazilerin ödevine engel olanlara karşı savaş farz-ı ayn görülüyor, Karamanoğulları ve öteki beyler asi sayılıyordu. Bu görüş Osmanlı kaynaklarında her defasında tekrarlanmıştır. 2. Murat Karamanoğlu'na karşı 1444'te açacağı seferi İslam alemi ve özellikle Şahruh yanında meşru göstermek için tarafsız Mısır ulemasından fetva almıştır. Osmanlılar özellikle Karamanoğullarının Hristiyanlarla ittifak etmeleri noktası üzerinde durmuşlardır ki Batı kaynakları bu işbirliği girişimlerini belgelemektedir. Osmanlılar Anadolu'da ikinci yayılma yönü olarak İran İpek Yolu üzerinde kontrol kurmayı amaçlıyordu. Onlar Ankara'yı 1354'te almakla kalmadılar. Ankara veya Bolu üzerinden hareketle doğuda Tokat, Amasya bölgesindeki emirleri, Sivas'ta Eretna oğulları yerine geçen Sultan Kadı Burhanettin'e karşı himaye iddiasında bulundular. Parantez içinde Estarabadi, Bazmurazm'dan ayrıntılar. Osmanlı üstünlüğüne karşı Anadolu'da Karamanoğulları idaresinde kendini gösteren direnme, nihayet 788-1386'da 1. Murat'ın Konya üzerine yürümesi ve burada meydan muharebesini kazanması sonucu bertaraf edildi. O sırada Balkanlarda Sırp, Bulgar, Bosna, Slav devletleri arasında Osmanlı egemenliğine karşı ayaklanma ve birleşme oldu. 790-1388 kışında Çar Şişman'ın Bulgaristan'ı işgal edildikten sonra ertesi bahar Murat Sırplara karşı Kosova Ovası'na indi. Kosova Ovası'nda kazanılan zafer, parantez içinde 15 Haziran 1389, Osmanlıların Balkanlarda üstün bir kuvvet olarak kalacaklarını ispat etti. 1. Murat Sırplara karşı 1389'da Balkanlara geçtiği zaman Kadı Burhanettin'in kumandanları Osmanlılara karşı saldırı için tam fırsat olduğunu ileri sürdüler. Fakat Kadı bunu İslam'ı zayıflatmak ve küffarı kuvvetlendirmek demek olacağını söyleyerek reddetti. Bununla beraber Murad'ın Kosova'da şehit düştüğü haberi erişir erişmez, Burhanettin Mürüvvet Bey eliyle Kırşehir'i, Karamanoğlu Bey şehri, Germiyanoğlu da Osmanlı işgali altındaki topraklarını geri alındı. Osmanlı sultanları siyasi gayelerle İslam aleminde gazi şöhretlerini korumaya ve kuvvetlendirmeye son derece önem vermekteydiler. Rumeli'de büyük gaza başarılarından sonra Doğu İslam hükümdarlarına fetihnameler, ganaimden hisse ve esirler gönderirlerdi. Yıldırım Bayezid'in 1396'da Nikebolu'da, parantez içinde Nibolu, Haçlı ordusuna karşı kazandığı zaferden sonra Kahire, Bağdat ve Tebriz'e gönderdiği esir şövalyeler sokaklarda dolaştırılmış ve Osmanlılar için büyük gösterilere vesile olmuştu. Osmanlı sultanlarının gazi şöhreti onlara siyasi büyük yararlar sağlıyordu. Timur'un etrafındakiler Osmanlı sultanına karşı saldırıyı uzun zaman iyi görmediler. Timur, Ankara'da Bayezid'i tutsak aldıktan sonra, parantez içinde 1402, Haçlılar elinden İzmir'i geri alarak kendisi de bir gaza gösterisi yapma gereğini duydu. 1420'ye doğru 1. Mehmet, Timur'un halefi Şahruh'un tehditlerine karşı mektubunda gazi sıfatının üzerinde duruyor ve gaza için küffara karşı hareket etmek üzere olduğunu bildiriyordu. 2. Murat da Karamanoğlu'na karşı seferini zorunlu ve meşru göstermek için Şahruh'a yazdığı mektupta onun geriden saldırarak gazaya engel olduğunu beyan ediyordu. Parantez içinde bu olayların ayrıntıları ve kaynakları için bakınız 1. Mehmet ve 1. Murat, Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi.